Ayrım 18. Körlük. José Saramago, sayfa 192. Bununla birlikte her şeyin bir zamanı var. İnsanın sabahın köründe kalktı diye herkesten önce ölmesi gerekmez. Sol taraftaki üçüncü koğuşu işgal eden körler, organize olmuş insanlar en yakınlarında bulunanlardan, binanın o kanadındaki koğuşta kalan kadınlardan işe başlamak istediler. Evirip çevirme yönteminin, bu sözcük buraya özellikle oturuyor, bir sürü avantajı var. Buna karşın hiçbir sakıncası yok. Öncelikle nereye gelindiğinin ve geriye ne kaldığının bilinmesini sağlayacak, geçip giden zamanı sarkaçlı bir saate bakarak her an değerlendirmek gibi bir şey. Şuradan şuraya kadar zamanı yaşadım, geriye çok zamanım var ya da çok az zamanım kaldı diyebilirsiniz. Ayrıca bir başka avantajı da, bütün koğuşların evrilip çevrilmesi bittiğinde başlangıç noktasına dönüş müthiş bir yenilik oluşturacak, özellikle de tensel belleği zayıf olanlar için. Önce sağ taraftaki koğuşlarda kalan kadınlar tatsın o zevki. Ne yapalım? Ben buradaki arkadaşlarımın dertleriyle haşır neşir olurum. Bu sözleri çıkıp da kimse söylemedi ama bütün kadınlar düşündü. Hepimizin üzerimizde ikinci bir ten gibi taşıdığımız, adına bencillik denen şeyden yoksun, kişi henüz anasından doğmadı. O ikinci ten öylesine kalındır ki birinci tenimiz bir evet ya da hayır yüzünden hemen kanarken ona hiçbir şey olmaz. Ayrıca bu kadınların çifte doyuma ulaştıklarını söylemek gerekir. Çünkü tehdidin yaklaşmakta olması, önünde sonunda katlanmak zorunda kalacakları, aşağılanma, birlikte yaşama yüzünden her koğuşta tek düze hale gelmiş, dolayısıyla da yosun tutmaya başlamış, tensel açlıkları uyandırıp azdırdı. Erkekler ellerinden alınmadan önce kadınlara damgalarını umutsuzca vurmak, kadınlar da ellerinde olsa karşı gelecekleri bu saldırıya karşı kendilerini daha iyi savunmak için belleklerini kendi istekleriyle aldıkları tensel zevklerin anılarıyla doldurmak istiyorlardı sanki. İnsan ruhu işte böyle tuhaf gizlerle doludur. İnsan sağdan birinci koğuşu örnek alarak kadınlarla erkekler arasındaki sayısal fark sorununun iktidarsız erkekler hesaptan düşülse bile öyleleri de var. Gözü siyah bantlı yaşlı adamın böyle olması gerekir örneğin genç olsun yaşlı olsun bizim bilemediğimiz daha başka iktidarsızlar da olabilir. Çünkü onlar şimdiye kadar şu ya da bu nedenle ağızlarını açıp size aktarmakta olduğumuz bu anlatıyı ilgilendirecek hiçbir şey söylemediler. Nasıl çözüldüğünü sorabilir tabii. Daha önce söylediğimiz gibi bu koğuşta 7 kadın var. Gözüne uyku girmeyen kadın ile kimliğini bilemediğimiz kadın da bu sayının içinde. Buysa şehla çocuğu saymasak bile cinselliğini düzenli yaşayamayan bir sürü erkek var anlamına geliyor. Öteki koğuşlarda belki de erkekten çok kadın vardır. Ama burada doğan, daha sonra da yasa haline gelen bir kurala göre ortaya çıkan her sorunun ortaya çıktığı koğuşta çözümlenmesi gerekiyor. Yeri geldikçe bilgeliklerini övmekten hiç bıkmayacağımız eski insanların bize bıraktıkları şu özlü sözde olduğu gibi. Komşuma gittim, utandım. Evime döndüm, kendi işimi kendim gördüm. Dolayısıyla sağ taraftaki birinci koğuşta kalan kadınlar, aynı çatı altında yaşadıkları erkeklerin gereksemelerini karşılamak için kendi başlarının çaresine bakacaklar. Kimsenin istekte bulunmaya, elini uzatmaya cesaret edemediği, doktorun karısı dışında tabii. Bunun nedenini varın siz düşünün. Birinci körün karısı, kocasına verdiği edepsiz yanıtla o yönde bir adım ileri çıktığından, söylediği gibi öteki kadınların yaptığını çevresine pek belli etmeden o da yaptı. Öte yandan öyle direnişler vardır ki bunların önüne ne akıl ne de duygular geçebilir. Eczacı kalfasının bin bir dereden su getirmesine, yalvarıp yakarmalarını giderek artmasına karşın bir türlü razı edemediği, böylelikle de başlangıçta yaptığı densizliğin cezasını çekmek zorunda kaldığı koyu renk gözlüklü genç kızın olayında olduğu gibi. Bazılarının anladığı gibi buradaki kadınların en güzeli, en düzgün bedene sahip olanı, en çekicisi, güzelliği kulaktan kulağa yayıldığında bütün erkeklerin onu arzu etmeye başladığı aynı genç kız, bir gece kendi isteğiyle gözü siyah bantlı yaşlı adamın koynuna giriverdi. Adamcağız için bunun birdenbire gelen yaz yağmurundan farkı yoktu ve yaşına göre hiç de fena sayılmayacak bir performans göstererek elinden geleni yaptı. Böylelikle de dış görünüşün yanıltıcı olduğunu, insanların yüreğindeki gücü yalnızca yüzüne ya da bedeninin çevikliğine bakarak değerlendirmemek gerektiğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Koğuşta herkes, koyu renk gözlüklü genç kızın, gözü siyah bantlı yaşlı adama kendini yalnızca acıma duygusuyla sunduğunu anladı. Ve ona daha önce sahip olmuş, düş kurmayı seven duyarlı erkekler, tek başına yatağına uzanmış, olamayacak şeyleri düşlerken, bir kadının yorganı usulca kaldırarak yatağın içine süzülmesi, bedenini o erkeğin bedenine dokundurması, sonra sonunda hareketsiz kalması, damarlarında dolaşan ateşli kanın, tenlerinin ürperişini yatıştırmasını sessizlik içinde beklemesi kadar harika bir ödül olamayacağını düşünmeye, bunun düşünü kurmaya başladılar. Ve bir kadının bütün bunları hiçbir özel nedeni olmadan, yalnızca içinden öyle geldiği için yaptığını düşünün. İnsan böyle bir şansa her sokağın başında rastlayamaz. Kimi zaman yaşlı olması, yaşamı boyunca hiç göremeyecek bir gözünün üstünde siyah bir bant taşıması gerekir. Ya da en iyisi bazı şeyleri açıklamaya hiç kalkışmamak, yalnızca olup bitenleri, doktorun karısını gece yatağından kalkarak üstü açılmış şehla çocuğu örtmesi gibi anlatmakla yetinmek, insanların en derin benliklerini sorgulamaya girişmemek. Doktorun karısı yatağına hemen dönmemişti. İki sıra kötü yatağın ortasında sırtını duvara dayamış, karşısında koğuşun ta dibindeki kapıya, günün birinde eşiğinden içeri adım attıkları, o günden bu yana çok uzun bir zaman geçmiş gibi geliyordu ona. Şimdi ise eşiğini açtıklarında insanı hiçbir yere götürmeyen kapıya umutsuzluk içinde bakıyordu. Dikilmiş öylece duruyordu ki kocasının yatağından kalkıp, uyur gezer gibi sabit bakışlarla koyu renk gözlüklü genç kızın yatağına yöneldiğini gördü. Onu engellemek için hiçbir hareket yapmadı. Ayakta, hareketsiz, onun yorganını kaldırıp yanına süzüldüğünü gördü. Genç kızın uyandığını ve hiç karşı gelmeden onu kabul ettiğini gördü. İki ağzın birbirini arayıp bulduğunu gördü. Daha sonra da olması gerekenler oldu. Birinin doyuma ulaşması, ötekinin doyuma ulaşması, her ikisinde doyuma ulaşması gerçekleşti. Bastırılmış mırıldanmalar duyuldu. Kadın, "Ah doktor, ah!" dedi. Bu sözlerin o anda gülünç kaçması gerekirdi ama öyle olmadı. Doktor, "Bağışla beni, bana ne oldu anlayamıyorum," dedi. Biz de anlayamadık. Gerçekten de onun bile anlayamadığı şeyi, ondan farklı olan yanımızın, yalnızca gözlerimizin görmesi olan bizler nasıl anlayabilirdik? Birlikte yattıkları dar yatakta birisinin onları gözlemekte olduğunu düşünemezlerdi. Doktor birden kaygılanarak, karısının uyuyup uyumadığını ya da her gece yaptığı gibi koridorlarda dolaşıp dolaşmadığını sordu kendi kendine. Yatağına geri dönmek için davrandı ama bir ses, "Kalkma," dedi. Ardından kuş gibi hafif bir el göğsünden bastırdı. Doktor konuşacak, belki de kendisine ne olduğunu anlayamadığını söyleyecekti ama o ses, "Hiçbir şey söylemezsen seni daha iyi anlarım," dedi. Koyu renk gözlüklü genç kız ağlamaya başladı. "Ne büyük bir ayıp bu," diye mırıldandı sonra. "Ben de istemiştim, bunu ben de istemiştim. Yalnızca doktorun suçu değil." "Kes sesini," dedi doktorun karısı yumuşak bir sesle. "Hepimiz susalım. Öyle anlar vardır ki sözcükler bir işe yaramaz. Şu anda ağlayabilmeyi, her şeyi, gözyaşlarımla söylemeyi, anlaşılmak için sözcüklere başvurmak zorunda kalmamayı ben de çok istiyorum." Yatağın kenarına oturdu. İkisinin de bedenini sarmak istiyormuşçasına kolunu uzattı ve koyu renk gözlüklü genç kıza doğru eğilerek kulağına çok alçak sesle, "Benim gözlerim görüyor," dedi. Genç kız hareketsiz kaldı. Huzur bulmuştu. Duyduğu sözcüklerin onu şaşırtmamış olmasının tedirginliğini yaşıyordu yalnızca. Bunu ilk günden beri biliyordu ama kendini ilgilendiren bir giz olmadığı için yüksek sesle söylemek istememişti sanki. Başını biraz çevirerek o da doktorun karısının kulağına, "Bunu biliyordum, tam emin değildim ama bildiğimi sanıyorum," diye fısıldadı. "Bu bir giz, kimseye söylememen gerekiyor. Hiç kaygılanmayın. Sana güveniyorum. Güvenebilirsiniz. Size ihanet etmektense ölmeyi yeğlerim. Bana sen diyebilirsin. Hayır, bunu yapamam." Birbirini kulağına fısıldayarak konuşuyorlardı. Bazen biri, bazen öteki, dudakları ötekinin saçlarına, kulak memesine değiyordu. Karşılıklı yaptıkları önemsiz bir konuşmaydı. Birbirine böylesine ters düşen düşünceleri bir araya getirdiği için aslında derinliği olan bir konuşmaydı. Aralarında yatan erkeği yok sayar gibi yapılan, buna karşın onu düşünce dünyasına, sıradan gerçeklerin dünyasına, yabancı bir mantıkla sarmalayan, ortak duyguları paylaşan bir konuşmaydı. Sonra doktorun karısı kocasına, "İstersen biraz daha kal," dedi. "Hayır, yatağımıza dönüyorum." "Öyleyse sana yardım edeyim." Onun rahat hareket edebilmesi için yataktan kalktı. Bir an kirli yastığın üzerinde yan yana duran, gözleri görmeyen iki başa, onların kirli yüzlerine, çalılaşmış saçlarına baktı. O yüzlerde Parlaklığını koruyan tek şey gözlerdi. Bu ise bir işe yaramıyordu. Doktor kendine bir dayanak arayarak yavaşça doğruldu. Sonra yatağın başında hareketsiz, kararsız, sanki birdenbire nerede olduğunu çıkaramıyormuş gibi dikilip durdu. Bunun üzerine karısı her zaman yaptığı gibi onu kolundan tuttu ama bu hareket bundan böyle yeni bir anlam kazanmıştı. Doktor şimdiye kadar birisinin yardımına bu kadar çok gerek duymamıştı ama bunun farkında değildi. Bunun gerçekten farkında olduklarını, doktorun karısı öteki elini genç kızın yanağına dokundurduğunda, o da bu eli içgüdüyle alıp dudaklarına götürdüğünde yalnızca o iki kadın anladı. Doktor bir ağlama duyar gibi oldu, belli belirsiz bir ses gözlerden süzülüp dudakların kenarına yavaşça akan, orada insanoğlunun tarifsiz acılarının ve sevinçlerinin sonsuz çevrimini yeniden başlatmak üzere yitip giden gözyaşlarını çıkarabileceği sese benzer bir ses. Koyu renk gözlüklü genç kız yatağında tek başına kalacaktı. Avutulması gereken kişi oydu aslında. Doktorun karısının elini onun yüzünden çekmekte bu kadar gecikmesinin nedeni buydu. Ertesi gün akşam yemeği vaktinde zavallı birkaç parça kuru ekmek için çürümüş ete yemek denebilirse tabii, binanın öteki kanadından gelen üç kör koğuşun kapısında belirdi. "Burada kaç kadın var?" dedi içlerinden biri. "6," diye yanıt verdi doktorun karısı. Uykusuz kör kadını hesaba katmamak gibi övülesi bir niyetle ne var ki o boğuk bir sesle bu yanıtı düzeltti. "7 kişiyiz." Körler güldüler. "Vay canına," dedi içlerinden biri. "Öyleyse bu akşam hepinizin imanı gevreyecek. Bir başka kör, isterseniz yandaki koğuştan takviye alalım," dedi. "Gerek yok," dedi. Hesaba kitaba aklı iyi yatan üçüncü kör. "Pratik olarak her kadına üç erkek düşer. Buna dayanabilirler." Yeniden kahkahayı bastılar. Kaç kadın olduğunu soran kör, "Yemeğinizi bitirdikten sonra bizim koğuşa geleceksiniz," diye buyurdu ve ekledi. "Yarın da yemek yiyebilmek ve erkeklerinize meme vermek istiyorsanız tabii." Bunu gittikleri her koğuşta söylüyorlardı ve bu şaka onları ilk kez söylenmiş gibi eğlendiriyordu. Gülmekten kırılıyor, havada çifteler atıyor, ellerindeki kalın sopaları yere vuruyorlardı. İçlerinden biri birden, "İçinizde adet görmekte olan varsa istemeyiz," dedi. "Hiç kimse adet görmüyor," dedi doktorun karısı serin kanlılıkla. "Öyleyse hazırlanın, oyalanmayın sakın, sizi bekliyoruz." Geri dönüp kayboldular. Koğuş sessizliğe gömüldü. Bir dakika kadar sonra birinci körün karısı, "Bir şey yiyecek durumda değilim," dedi. Elinde tuttuğu yiyecek dişinin kovuna gitmezdi ama o bunu bile yiyemiyordu. "Ben de," dedi uykusuz kadın. "Ben de yiyemiyorum," dedi kimliğini bilmediğimiz kadın. "Ben bitirdim bile," dedi doktor muayenehanesindeki sekreter kadın. "Yanıma ilk yaklaşanın suratına kusacağım," dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Hepsi ayaktaydı. Titriyorlardı fakat kararlıydılar. Doktorun karısı bunun üzerine, "Önden ben gideceğim," dedi. Birinci kör başını yorganın altına sakladı. Bu yaptığı bir işe yararmış gibi, adam zaten kördü. Doktor karısını kendine doğru çekti. Hiçbir şey söylemeden alnına hafif bir öpücük kondurdu. Daha başka ne yapabilirdi ki? Öteki erkeklere gelince bu durum onları ne üzer ne de sevindirirdi. Bu kadınlar üzerinde hiçbir kocalık hakları ya da yükümlülükleri yoktu. Dolayısıyla da kimse onları, hayatından memnun olan boynuzlu çifte boynuzludur diye alaya alamazdı. Koyu renk gözlüklü genç kız doktorun karısının arkasına geçti. Daha sonra sırasıyla oda hizmetçisi, doktorun muayenehanesindeki sekreter, birinci körün karısı, kimliği bilinmeyen kadın geliyordu. En sona da hiç uyuyamayan kadın geçti. Böylelikle kaba saba, kötü kokan, partallar içindeki kadınlardan oluşan bir kuyruk çıktı ortaya. Cinsel birleşmenin hayvansı gücünün, duyularımızın en duyarlısı olan koku alma duyumuzu bu ölçüde körleştirebilmesini insanın aklı almıyor. Hatta bazı din bilimciler belki de aynı sözlerle ifade etmiyor ama cehenneme dayanmaktaki en büyük zorluğun oraya egemen olan kötü koku olduğunu ileri sürüyor. Kadınlar doktorun karısının öncülüğünde her birinin bir eli öndekinin omzunda ağır ağır yola koyuldular. Hepsi çıplak ayaktı. Çünkü kucaktan kucağa giderken ve yaşayacakları sıkıntılar sırasında bir de ayakkabılarını kaybetmek istemiyorlardı. Girişteki boşluğa geldiklerinde doktorun karısı kapıya yöneldi. Dış dünyanın hala var olup olmadığından emin olmak istiyordu kuşkusuz. Serin havayı duyumsayan oda hizmetçisi korkmuş bir sesle, "Dışarı çıkamayız, orada askerler var," dedi. Uykusuz kadın da buna, "Öyle yapsak daha iyi olurdu. Bir dakikadan daha kısa bir süre içinde ölmüş olurduk." "Biz mi?" diye sordu doktorun muayenehanesindeki sekreter kadın. "Yani hepimiz. Çünkü bize bu yakışır. Birer ölü olmalıyız. Buradaki bütün kadınlar böylelikle kör olmamızın bedelini kusursuz bir şekilde ödemiş olurdu." Buraya geldiğinden beri art arda bu kadar laf etmemişti. Doktorun karısı, gidelim dedi. Yalnızca vadesi dolan ölür. Ölüm bize haber vermeden seçer. Sol kanada açılan kapıyı aşıp uzun koridorlara daldılar. İlk iki koğuştaki kadınlar onları neyin beklediğini söyleyebilirlerdi. İsterlerse tabii. Ne var ki yataklarının üzerine sopadan geçirmiş hayvanlar gibi büzülmüşlerdi. Erkekler onlara dokunmaya cesaret edemiyordu. Yanlarına yaklaşmaya bile yanaşmıyorlardı. Çünkü hemen haykırmaya başlıyorlardı. Doktorun karısı son koridorun dibindeki her zamanki gibi nöbet tutan bir kör gördü. Onların ayaklarını sürüyerek ilerlediğini duymuş olacak ki, geliyorlar, geliyorlar diye bağırdı. İçeriden bağırışmalar, kişnemeler, kahkahalar yükseldi. Dört kör, girişte engel görevi yapan yatağı çabucak çekti. Çabuk kızlar girin girin, hepimiz boğalar gibi azgınız, ziyafete konacaksınız diyordu biri. Körler kadınların çevresini sarıp oralarını buralarını sıkıştırmaya davrandılar ama başları yani eli tabancalı kör, önce ben seçerim biliyorsunuz diye bağırınca geri çekildiler. Erkeklerin hepsi açlıkla kadınları arıyordu. Bazıları elleriyle sabırsızca boşluğu yokluyor. Rastlantıyla bir kadına dokunacak olurlarsa artık hangi yöne bakacaklarını kestirmiş oluyorlardı. Kadınlar yatakların arasındaki boşlukta geçit resmi için hazırlanmış, teftiş bekleyen askerler gibiydi. Körlerin başı elinde tabanca ile yaklaştı. Hareketleri gören bir insanınki kadar çevik ve dinçti. Boştaki eliyle sıranın en başında duran uykusuz kadını yakaladı. Önünü, arkasını, kalçalarını, memelerini, bacak arasını yokladı. Kadın çığlıklar atmaya başlayınca onu itti. Bir işe yaramazsın orospu. Sonrakine geçti. Kimliği bilinmeyen kadına tabancasını pantolonun cebine koymuş kadını iki eliyle mıncıklıyordu. Oh, bu hiç de fena değil doğrusu. Sonra birinci körün karısına saldırdı. Sonra doktorun muayenehanesindeki sekreter kadına, ardından oda hizmetçisine ve bağırdı. Çocuklar, bu karılar felaket güzel. Körler kişnediler. Yakası açılmamış küfürler ettiler. Düzelim şunları, vakit geçiyor diye böğürdü bazıları. Sakin olun dedi eli tabancalı adam. Bırakın da ötekiler nasıl, ona da bir bakayım. Koyu renk gözlüklü genç kızı yokladı ve ıslık çaldı. Çıtı pıtı bir karı, büyük ikramiyeyi vurduk. Şimdiye kadar böyle bir kısrak hiç geçmemişti elimizden. Sonra doktorun karısına döndü ve bir ıslık daha çaldı. Biraz olgun ama bana kalırsa bu da felaket bir mal. İki kadını birden kendine doğru çekti ve neredeyse salyaları akarak ''Ben bu ikisini alıyorum, işlerini bitirince size gönderirim.'' dedi. Kadınları koğuşun dip tarafına yiyecek kasalarının, paketlerin, konserve kutularının bir garnizonu besleyecek kadar büyük bir yığın oluşturduğu yere doğru iteledi. Öteki kadınlar hep bir ağızdan bağırıyor, bu arada yumruklar atılıyor, tokatlar şaklıyor, verilen buyruklar işitiliyordu. ''Kesin sesiniz orospu takımı, bu cadalozların al birini vur ötekine, inekler gibi böğürmeden edemezler, yık yere şunu, o zaman sesini keser.'' Sıra bana geldiği zaman bir daha bir daha diyecekler, göreceksiniz. Elini biraz çabuk tut, artık dayanamıyorum. Uykusuz kör kadın, göbekli bir körün altında ciyak ciyak umutsuzca bağırıyordu. Öteki dört kadının çevresini, bir hayvan leşinin başında itişip kakışan sırtlanlardan farkı olmayan, pantolonlarını gevşetip ayak bileklerine düşürmüş erkekler sarmıştı. Doktorun karısı, adamın onu ite kaka getirdiği yatağın başında ayakta duruyor, kasılmış elleriyle karyolanın demirlerini sıkıyordu. Tabancalı körün, koyu renk gözlüklü genç kızın eteğini çekip yırttığını, pilodunu indirdiğini, sonra parmaklarıyla yön bularak organını onun organına bastırdığını, onu zorladığını gördü. Adamın homurdandığını, edepsizce sözler ettiğini duydu. Koyu renk gözlüklü genç kız hiç sesini çıkarmıyordu. Başını yana çevirdi. Gözlerini öteki kadının bulunduğu yöne dikip kusacak zamanı zor bulabildi. Adam olup bitenin farkında bile değildi. Kusmuk kokusu, hava ve çevre daha temiz kokuyorsa fark edilebilir. Ancak adam sonunda tepeden tırnağa titredi. Yere kazık çakıyormuş gibi üç kez kesik kesik gitti geldi. Boğazından bir domuz gibi soludu. İşini bitirmişti. Koyu renk gözlüklü genç kız sessizce ağlıyordu. Tabancalı kör vıcık vıcık organını geri çekti ve doktorun karısına doğru elini uzatarak kuzu melemesi gibi titrek bir sesle ''Kıskanma güzelim, seninle de ilgileneceğim.'' dedi. Sonra sesini yükselterek ''Hey çocuklar, bunu gelip alabilirsiniz ama fazla hırpalamayın sakın, yeniden isteyebilirim.'' diye ekledi. 5-6 kör yatakların arasından tepinerek ilerledi. Koyu renk gözlüklü genç kızı bileğinden yakalayıp neredeyse sürükleyerek götürdüler. ''Önce ben, önce ben.'' diyordu her biri. Tabancalı kör yatağın üstüne oturmuş, inik organı şilteye yapışmıştı. Pantolonu da ayaklarına dolaşıyordu. ''Buraya, bacaklarımın arasına diz çök.'' dedi. Doktorun karısı diz çöktü. ''Al ağzına.'' dedi. Hayır dedi kadın. Ya ağzına alırsın ya da sopayı yersin. Ayrıca sana yemek de vermeyeceğim dedi. Isırıp koparmamdan korkmuyor musun diye sordu kadın. İstersen dene. Ellerin boğazın üstünde duruyor. Daha kanatmaya bile fırsat bulamadan seni boğmuş olurum diye karşılık verdi adam. Sonra senin sesini tanıyorum ben dedi. Ben de senin yüzünü. Körsün sen. Beni göremezsin. Hayır, seni göremem. Öyleyse benim yüzümü tanıdığını neden söylüyorsun? Çünkü bu sesin nasıl bir yüzde bulunacağını çok iyi biliyorum. Al ağzına benimle dalaşmayı da bırak. Hayır, ya alırsın ya da senin koğuşun tamamı ağzına ekmek kırıntısı bile koyamaz. Onlara gidip benimkini ağzına almayı kabul etmediğin için aç kaldıklarını söylersin. Sonra da gelip ne olup bittiğini anlatırsın bana. Doktorun karısı eğildi, sağ elinin iki parmak ucuyla adamın yapış yapış organını tutup kaldırdı. Yere koyduğu sol eli pantolonuna dokundu, yokladı, tabancanın madeni ve soğuk sertliğini duyumsadı. İstesem onu öldürebilirim diye düşündü. Oysa bunu yapamazdı. Adamın pantolonu ayaklarına dolaşmıştı. Tabancanın bulunduğu cebe ulaşmasına olanak yoktu. Onu şu anda öldüremem diye düşündü. Başını uzattı, ağzını açtı, sonra kapattı. Görmemek için gözlerini yumdu ve adamın söylediğini yaptı. Vicdansız körler kadınları özgür bıraktıklarında gün doğuyordu. Uykusuz kör kadını arkadaşları kucaklayarak taşımak zorunda kaldılar. Oysa kendilerini zor sürüklüyorlardı. Saatler boyunca kucaktan kucağa dolaşmış, her defasında bir başka aşağılanmayı, bir başka onur kırıklığını yaşamışlardı. Canını almak dışında bir kadına yapılabilecek her şey yapılmıştı onlara. 50 tabancalı kör kadınlar giderken ödemenin mal karşılığı yapıldığını biliyorsunuz. Sevgili erkeklerinize söyleyin de gelip çorbalarını alsınlar demişti alay ederek. Sonra da yakında görüşürüz kızlar, gelecek seansa iyi hazırlanın diye eklemişti alay etmeyi sürdürerek. Öteki körler de adeta koro halinde yakında görüşürüz dediler ama sözün sonunu kimi fıstıklar kimi de orospular diye bitirdi. Bu arada heveslerini iyice aldıkları, seslerinin zayıf ve bıkkın çıkmasından anlaşılıyordu. Kadınların hepsi sağır, kör, dilsiz ve sarsaktı. Önde yürüyenin elini bırakmayacak kadar iradeleri kalmıştı ancak evet, elini, gelişlerinde olduğu gibi omzunu değil. Neden el ele tutuşuyorsunuz diye sorulsaydı, bunun yanıtını hiçbiri veremezdi kuşkusuz. Öyleydi işte. Her zaman kolayca açıklanamayacak bazı davranışlar vardır. Hatta kimi zaman kendinizi zorlasanız da açıklayamazsınız. Girişi geçerlerken doktorun karısı dışarı baktı. Askerler oradaydı. Bir de kamyonet vardı. Karantinaya alınan çeşitli yerlere yiyecek dağıtıyordu herhalde. Uykusuz kör kadının bacakları işte tam o sırada artık hiç tutmaz oldu. Orakla bir vuruşta biçilmişti sanki. Derken kalbi de durdu. Başlayan çarpıntısı henüz bitmemişti bile. Böylelikle bu kör kadının neden uyku tutmadığını anlamış oluyoruz. Bundan sonra artık bol bol uyuyacak. Uyandırmayalım onu. Öldü, dedi doktorun karısı. Sesinde belirgin bir ifade yoktu. Bu canlı ağızdan söylediği son söz kadar ölü bir sesten başka ses çıkabilir miydi? Doktorun karısı kan içindeki bacaklarıyla, ezilmiş karnıyla, hoyratlığın izlerini taşıyan zavallı, çıplak memeleriyle, dişlenmiş omuzlarıyla birdenbire tükeniveren bu bedeni kollarıyla kavrayarak yerden kaldırdı. İşte benim bedenimin şu andaki resmi diye düşündü. Buradaki bütün kadınların bedenlerinin resmi. Onunla bizim aramızda yaşanmış bu kabalıklarla, bu hoyratlıklarla bizim acılarımız arasında tek bir fark var. Bizler şimdilik hala yaşıyoruz. Nereye götürelim onu diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Şimdilik koğuşa, daha sonra gömeriz dedi doktorun karısı. Erkekler koğuşun kapısında bekliyorlardı. Aralarında yalnızca birinci kör yoktu. Kadınların gelmekte olduğunu duyup başını yeniden yorganın altına sokmuştu. Bir de şehla çocuk yoktu. O da uyuyordu. Doktorun karısı, uykusuz kör kadını en küçük bir duraksamaya kapılmadan, yatakları teker teker saymaya kalkışmadan dosdoğru götürüp kendi kötü yatağına yatırdı. Ötekilerin buna şaşırma olasılığını dikkate almadı. Sonuçta hepsi çok iyi biliyordu ki, o buraların her köşesini karış karış bilen tek kördü. Öldü dedi bir kez daha. Nasıl öldü diye sordu doktor ama karısı ona yanıt vermedi. Sorulan soru yalnızca nasıl öldü değil. Orada ne yaptınız anlamını da taşıyordu belki. Bu iki sorunun da yanıtı yoktu. Öldü işte o kadar. Neden öldüğünün önemi yok. Bir insanın neden öldüğünü sormak saçma bir davranış. Ölüm dediğiniz zaman içinde unutulur. Yalnızca o tek sözcük kalır. Öldü. Ve bizler bu kapıdan çıkıp giden kadınlar değiliz artık. O kadınların söyleyeceği şeyleri söyleyemeyiz. Öteki sözlere gelince, onların arasında da adı konamayacak olanlar vardır. İşte bu da öyle bir şey ve bu kadarı yeter. Gidip yiyecekleri alın, dedi doktorun karısı. Rastlantı, yazgı, talih, kader, bu kadar çok adı olan bir şeyin ille de adını söylemek o kadar önemli değil. İşte o aslında kaba güldürden başka bir şey değil. Yoksa koğuşu temsil etmek ve verilen yiyecekleri almak üzere ve bu yiyeceklerin ne karşılığında alınacağı hiç hesapta yokken neden o iki kadının kocalarının seçilmiş olduğunu anlamaya olanak bulamazdık. Bekar, özgür, savunacak aile onuru olmayan başka erkekler de temsilci seçilebilirdi. Gelin görün ki onlar değil de bu iki adam seçildi şimdi. Karılarının ırzına geçen o kaba saba vicdansızları el açıp yiyeceklerini isterken artık tepeden tırnağa utanç içinde olamayacaklar kuşkusuz. Birinci kör kesin kararlı bir adam tavrı içinde isteyen gitsin ben gitmeyeceğim dedi. Ben giderim dedi doktor. Ben de sizinle gelirim dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Verdikleri yiyecek bol değil ama ağır çekiyor. Yediğim ekmeği taşıyacak kadar gücüm var hala. Taşıması insana daha ağır gelen yalnızca başkalarının ekmeğidir. Yakınmaya hakkım yok. Başkalarının payının oluşturduğu ağırlığa yüklenmekle kendi payımı ödemiş olacağım. Biz şimdi bu iki insan arasında sonu nasıl geleceğini bildiğimiz diyaloğu değil de o diyaloğa katılan ve gözleri görüyormuş gibi karşı karşıya duran insanları izleyelim. Öyle ki bu iki insanın bir anlamda birbirlerini gördüklerini düşünebiliriz. Bunun gerçekleşmesi için belleklerinin konuşan ağızlarını onları çevreleyen dünyanın kör edici beyazlığından çekip çıkarması yeterli. Sonra yüzün geriye kalanı bu merkezden ağır ağır yayılan bir ışımayı andırır gibi belirecektir. Yaşlı adamın yüzü, genç adamın yüzü bu biçimde de olsa hala görebilen insanları gelin de kör olarak nitelemeyelim artık. İki adam, birinci körün özentili bir dille öfke içinde ifade ettiği gibi utançlarının karşılığını almak üzere uzaklaştıklarında doktorun karısı öteki kadınlara ''Bir yere ayrılmayın, hemen geliyorum.'' dedi. Ne istediğini biliyordu ama istediğini bulup bulamayacağını bilemiyordu. Bir kova ya da onun işini görecek bir şey arıyordu. O kovayı mikroplu da olsa, pis de olsa suyla doldurmak, uykusuz kör kadının ölüsünü yıkamak istiyordu. Onu kendi kanından, başkalarının akıntısından temizlemek, toprağa temiz olarak vermek, tabii içinde yaşadığımız bu deliler evinde beden temizliğinden söz etmenin ne kadar anlamı kaldıysa, ruh temizliğine gelince kimse yanına bile yaklaşamaz, bunu biliyoruz. Yemekhanedeki uzun masaların üstünde körler yatıyordu. İçi kirli kaplarla dolu bir evyeye, iyi kapanmamış musluktan ince bir su akıyordu. Doktorun karısı bir kova, bir kap bulabilmek için çevresine bakındı ama işine yarayacak bir şey göremedi. Körlerden biri onun orada olmasına şaşırarak, ''Kim var orada?'' dedi. Yanıt vermedi. İyi karşılanmayacağını, ona kimsenin, ''Su mu istiyorsun? İyi, al bakalım, ha, bir ölü yıkayacaksan istediğin kadar su alabilirsin.'' demeyeceğini biliyordu. Yerde dağınık olarak duran plastik yemek torbaları vardı. Bazıları büyükçeydi. Bu torbalar mutlaka deliktir diye düşündü. Sonra kendi kendine 2-3 tanesini iç içe geçirirsem çok az su kaçırır dedi. Elini çabuk tuttu. Körler yattıkları masalardan inip kim var orada diye soruyorlardı. Musluğun açılıp suyun akıtıldığını duyduklarında daha da telaşlanıp o yöne gittiler. Doktorun karısı masalardan birini itip yaklaşamayacakları bir set oluşturdu. Sonra musluktaki torbanın başına döndü. Su yavaş akıyordu. Umutsuzluğa kapılıp musluğu kurcaladı. Bunun üzerine su kapıları açılan bir hapishaneden boşanan mahkumlar gibi birdenbire şiddetle boşalarak onu tepeden tırnağa sırılsıklam yaptı. Körler borunun patladığını düşünüp korkuya kapılarak geri çekildiler. Yere yayılan su ayaklarına değince de doğru düşündüklerinden emin oldular. Suyun içeri giren tanımadıkları kişi tarafından akıtıldığını bilemezlerdi. Doktorun karısı daha fazla suyun taşımak için çok ağır olacağını anlamıştı. Torbanın ağzını büzerek düğüm yaptı, sırtına vurup koşarak oradan ayrıldı. Doktor ile gözü siyah bantlı yaşlı adam ellerinde yiyeceklerle koğuştan içeri girdiklerinde içerideki kadınların yedisinde çıplak olduğunu, uykusuz kadının yaşamı boyunca hiçbir zaman olamadığı kadar temizlenmiş olarak yatağa yatılmış olduğunu, bu arada bir başka kadının kendisi yıkanmadan önce arkadaşlarını teker teker yıkadığını görmediler. Nasıl görebilirlerdi ki? 18. ayrımın sonu sayfa 207.